Ayrım 19. Huzursuz Adam, Henning Mankell. Sayfa 201. Mutfak haşlanmış patates ile balık kokuyordu ve radyodan hafif bir müzik sesi geliyordu. Anna Lundberg masaya kahve demliği koyup odadan çıktı. Kocasıyla aşağı yukarı aynı yaşlardaydı ve kocasına inanılmaz benziyordu. Odaların birinden bir köpek sekerek mutfağa geldi. Güzel bir Cocker Spaniel cinsi diye geçirdiği için Avallander ve Lundberg kahveleri koyarken o da köpeği sevdi. Sonra fotoğrafı çıkarıp masaya koydu. Lundberg de göğüs cebinden gözlüklerini çıkardı. Resme göz attı, ardından eliyle yana itti. 1968 veya 1969 olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam sonbaharda. Bunu Håkan von Encke'nin kağıtları arasında buldum. Lundberg gözlerini kaçırmadan Wallander'in gözlerinin içine baktı. Bu adam kim bilmiyorum. İsveç Deniz Kuvvetleri'nde yüksek rütbeli bir subay, bir kumandan. Babanız onu tanıyor olabilir miydi?
Mümkün ama sanmıyorum.
Neden?
Askerleri pek sevmezdi.
Resimde siz de varsınız.
Sorularınızı yanıtlayamam, hatta istesem bile.
Wallander başka bir yol denemeye karar verdi ve yeniden başladı. Burada, adada mı doğdunuz?
Evet, babam da öyle. Ben 4. jenerasyonum.
Ne zaman öldü?
1994'te. Tekneyle açıldığı bir gün ağlarla uğraşırken kalp krizi geçirdi. Eve gelmeyince sahil güvenliği aradım. Komşumuz Lasse Oman bulmuş onu. Teknede yatar vaziyette Bjorkskär'e doğru sürükleniyormuş. Ama zaten yaşlı babamın da böyle bir ölüm isteyeceğini tahmin ediyorum.
Wallander adamın sesinde baba-oğul ilişkisinin çok daha mükemmel olmadığını gösteren bir hava sezmişti. Hep burada, adada mı yaşadınız babanız hayattayken?
Bu asla mümkün değildi. İnsan kendi babası için parayla çalışamaz. Hele de bütün kararları o veriyorsa ve hep haklıysa, üstelik de tamamıyla yanlış düşünüyorsa.
Eski Lundberg kahkahalara boyuldu.
Her zaman haklı oluşu sadece balığa çıktığımız zamanlar için geçerli bir şey değildi dedi. Bir akşam hep beraber televizyonda bir şov izliyorduk. Bir bilgi yarışması programıydı. Sorulan soru şuydu: Cebeli Tarık kayalıkları hangi ülkeyle sınır komşusudur? O İtalya demişti, ben de İspanya. Sonunda benim haklı olduğum ortaya çıkınca televizyonu kapattı ve yatmaya gitti. Böyle bir adamdı.
O halde başka bir yere mi taşındınız?
Eski Lundberg suratını ekşitti. Önemi var mı?
Olabilir.
Bana bir kere daha söyleyin de şunu iyice anlayalım. Birisi kayboldu dediniz, değil mi?
İki kişi, bir adamla karısı, Håkan ve Louis von Encke. Bu fotoğrafı deniz komutanı olan kocaya ait bir günlükte buldum.
Stockholm'da yaşadıklarını söylemiştiniz. Siz de üstadlısınız. Arada nasıl bir bağlantı var?
Kayıp çiftin oğluyla kızım yakında evlenecekler. Bir çocukları var. Kaybolan çift kızımın kayınpederiyle kayınvalidesi olacaklar. Lundberg başını sallayarak anladığını belirtti. Artık Wallander'e önceki kadar şüpheyle yaklaşmıyordu.
Okulu bitirir bitirmez adadan ayrıldım dedi. Kalmar dışında bir fabrikada iş buldum. Orada bir yıl kaldım. Sonra eve geri döndüm ve babamla balıkçılık yapmaya başladım. Ama anlaşamıyorduk. Dediğini harfiyen yerine getirmezseniz öfkelenirdi. Ben de yeniden ayrıldım.
Fabrikaya geri mi döndünüz?
Oraya değil, doğuya gittim, Gotland adasına. 20 yıl boyunca Slite'de bir çimento fabrikasında çalıştım. Babam hastalanıncaya kadar. Karımla Gotland'da tanıştım. İki çocuğumuz oldu. Babam işlerle artık baş edemez hale gelince buraya geri geldik. Annem öldü ve kız kardeşim Danimarka'da yaşıyor. O yüzden ona yardım edebilecek sadece biz vardık. Çiftliğimiz var, balık avlamak için kendimize ait bir sahamız ve 36 küçük adayla sayısız kayalık.
O zaman 1980'lerin başında buralarda değildiniz demek.
Yazları bazen bir haftalığına ama hepsi o kadar.
Babanızın deniz kumandanıyla görüştüğü dönem bu zamanlara tesadüf etmiş olabilir mi diye sordu Wallander, sizin bilginiz dışında.
Lundberg başını karardı bir şekilde iki yana salladı. Bu durum kesinlikle babamın yapısına uymuyor. İsveç Deniz Kuvvetleri'ndeki herkesin başına bir ikramiye konulması gerektiğini söylerdi hep. Özellikle de kaptanların.
Neden?
Tatbikatlar sırasında çok ateşli oldukları için. Adanın diğer tarafında Tarak Ağlı troll teknesini demirlediğimiz bir rıhtımımız var. 2 yıl üst üste Deniz Kuvvetleri gemilerinin meydana getirdiği dalgalar orayı mahvetti. Temeli oluşturan taşlar hep kopup sürüklendi ve onlar da tadilat için gereken bedeli ödemeyi reddettiler. Babam mektuplar yazdı, itirazda bulundu ama sonuç vermedi. Ayrıca mürettebat mutfaktaki lapaları hep adalarda kuyulara döküyorlardı. Eğer temiz suyun adalarda yaşayanlar için ne anlama geldiğini bilseniz böyle şeyler yapmazsınız. Başka sorunlar da vardı.
Lundberg yine bocalama geçiriyordu. Wallander üstelemeden bekledi.
Babam ölmeden kısa bir süre önce 1980'lerin başında meydana gelen bir olay anlatmıştı dedi Lundberg nihayet. O aralar huyunun biraz daha düzeldiğini söyleyebiliriz. Sonunda ne olursa olsun işleri benim devralacağım gerçeğini kabullenmiş gibiydi.
Lundberg ayağa kalkıp odadan çıktı. Wallander onun artık daha fazla konuşmayacağını düşünmeye başlamışken adam eli kolu birkaç eski dosyayla dolu geri geldi.
1982 Eylül'ü dedi. Bunlar onun günlükleri. Yakaladıklarını ve hava durumunu not ederdi. Ayrıca meydana gelen sıra dışı her şeyi de öyle. Ve 19 Eylül 1982'de olağanüstü bir durum var.
Günlüğü masanın üstünden Wallander'e doğru çevirip iterek bahsettiği yeri gösterdi. Üstünde çok düzgün bir el yazısıyla neredeyse aşağı çekiliyorduk yazıyordu. Bununla ne demek istiyor?
Bana bundan bir keresinde bahsetmişti. İlk başta kafasının karışık olduğunu ve bunamaya başladığını düşünmüştüm. Ama anlattıkları hayal ürünü olamayacak kadar detaylıydı.
Bana hepsini anlatın en başından dedi Wallander. Özellikle 1982 sonbaharında olanlarla ilgiliyim.
Lundberg sanki anlatacağı hikaye için yer açmak istermiş gibi kupasını kenara itti. Meydana geldiği sırada Gotland'ın doğu kıyısı açıklarında balık avlamak için tarayarak ilerlemekteymiş. Teknesi aniden durur gibi olmuş. Ağlara takılan bir şey onu aşağı çekiyormuş. Ve tekne az kalsın alabora olmak üzereymiş. Ağlara ağır bir şeyin takıldığından başka ne olup bittiğini anlayamamış ama çok dikkatli davranıyormuş. Çünkü gençliğinde bu şekilde çok fazla gaz mermisi yakalamış. Kendisiyle beraber teknede olan iki yardımcısı kurtulmak için ağları kesmeye çalışmışlar. Ama o sırada teknenin geri döndüğünü ve trolün serbest kaldığını fark etmişler. Bir şekilde takılan şeyi tekneye çıkarmayı başarmışlar ve onun 1 metre kadar uzunlukta çelik bir silindir olduğunu görmüşler. Bir mermi ya da mayın değilmiş, daha çok bir geminin motor parçasına benziyormuş. Ağırmış ama çok uzun zamandır suda durduğunu gösteren bir görüntüsü de yokmuş. Ne olduğunu çıkarmaya çalışmışlar ama boşuna. Eve geri döndüklerinde babam silindiri incelemeye devam etmiş ama ne iş için kullanıldığını bir türlü anlayamamış. Bir kenara bırakıp kendi troll teknesini tamire girişmiş. Babam hep ucuzcuydu ve bir şeyi çöpe atmak onun tabiatına aykırıydı. Ama hikayenin devamı var.
Lundberg günlüğü yeniden kendine döndürüp birkaç gün ileriye doğru sayfalarını çevirdi. 27 Eylül tarihine. Sonra yine Wallander'e açtığı sayfayı işaret etti.
Onu arıyorlar.
2 kelime, o kadardı.
Deniz kuvvetlerinden gemiler birdenbire tam da onu bulduğu yerde dolaşmaya başlayana kadar silindiri neredeyse unutmuş. Genellikle balığı o taraflarda çıkardı. Gotland'ın doğu kıyısı açıklarında. Babam bunun rutin bir manevra harekatı olmadığını anlamış. Çünkü gemiler çok garip bir şekilde hareket etmekteymişler. Önce bir süre oldukları yerde bekliyorlarmış, sonra da giderek daralan daireler çizecek şekilde ilerliyorlarmış. Neler olduğunu anlaması çok uzun sürmemiş.
Lundberg günlüğü kapayıp Wallander'a baktı.
Kaybettikleri bir şeyi arıyorlarmış ama babamın çelik silindiri geri vermeye hiç niyeti yokmuş. O silindir onun teknesini parçalamıştı çünkü. Babam balık avlamaya devam edip onlara hiç aldırmamış.
Sonra ne olmuş?
Deniz kuvvetleri oraya sonbahardan Aralık ayına kadar gemiler gönderip balık adamlar görevlendirmiş. Sonunda gemiler geri dönmüş. Orada bir denizaltının battığı söylentileri dolaşıyordu. Ama aslında araştırma yaptıkları yer bir denizaltı için yeterince derin değildi. Deniz kuvvetleri silindirini hiçbir zaman geri alamadı. Babam da ne işe yaradığını hiçbir zaman bilemedi. Ama iskelesini parçaladıkları için onlardan intikam alabildiğinden dolayı mutluydu. Bir deniz subayıyla yakın ilişki içinde olduğuna gerçekten inanamıyorum.
Orada konuşmadan bir süre öylece oturdular. Wallander bütün bu dinlediklerine von Encke'nin nasıl uyduğunu anlamaya çalışıyordu.
''Sanırım hala orada'' dedi Lundberg.
Wallander bir an yanlış duyduğunu sandı. Ama eski Lundberg çoktan ayağa kalkmıştı bile.
''Silindir dedi, sanırım hala hangarda.''
Evden ayrıldılar. Köpek sıçrayıp ayaklarının etrafında dolanıyor, bıraktıkları izleri kokluyordu. Rüzgar çıkmıştı. Anna Lundberg iki kiraz ağacı arasına girilmiş ipe çamaşır asmaktaydı. Beyaz yastık kılıfları rüzgarda dalgalanıyorlardı. Kayık evin arka tarafında biçimsiz kayaların üstüne her an dengesi bozulup yıkılacak gibi görünen bir hangar yapılmıştı. Tavanından tek bir ampul sarkıyordu. Wallander içeride çeşitli kokuların barındığı bir hangara girmişti. Duvarların birinde çok antika görünen bir yılan balığı yakalama mızrağı asılıydı. Lundberg yere çömeldi ve birbirine karışmış halatlar, bozuk su boşaltma pompaları, eski mantar şamandıraları ve delik deşik eski ağların arasında hangarın bir köşesini araştırmaya başladı. Ararken bir yandan sergilediği sinirli tavırlar, deniz kuvvetlerinin sebep olduğu problem konusunda babasıyla aynı görüşte olduğunu gösteriyordu. Sonunda ayağa kalktı, bir adım yana çekildi ve gösterdi. Wallander silindir şeklinde bir cisim görüyordu. Gri renkte çelikti. Çapı 20 santim kadar bir pro kılıfına benziyordu. Bir ucunda duran kapağı yarı açılmış, içinden sarkan bir sürü elektrik kablosu ve şalter rölesi görülüyordu.
''Bana el verirsen'' dedi Lundberg, ''onu dışarı çıkarabiliriz.''
Silindiri alıp iskeleye taşıdılar. Köpek ne olduğuna bakmak için hemen koşarak gelmişti. Wallander silindirin ne işe yaradığını tahmin etmeye çalıştı. Bunun bir motor parçası olduğundan şüpheliydi. Radar ekipmanı ile ilgili bir şey olabilirdi. Ya da torpil fırlatmak veya mayın dökmekle ilgili. Yere çömelip üstünde bir seri numarası veya imalat yeri ile ilgili bilgi aradı ama bir şey bulamadı. Köpek yüzünü yalamayı kesmeyince Lundberg onu yolladı.
''Ne olduğunu düşünüyorsun?'' diye sordu Wallander adam yeniden ayağa kalkınca. ''Bilmiyorum'' dedi Lundberg. ''Babam da bilmiyordu ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Bu açıdan babama benziyorum. Sorularımıza cevap isteriz.''
Lundberg konuşmaya devam etmeden önce birkaç saniye durdu.
''Ona ihtiyacım yok. Belki sizin işinize yarar.''
Wallander ilk önce Lundberg'in ayaklarının dibinde duran çelik silindiri kastettiğini anlamadı.
''Evet, almak isterim.'' dedi. Sten Nordlander'in silindirin ne işe yaradığına açıklık getirebileceğini düşünüyordu.
Onu kayığa yüklediler ve Wallander kayışı çözdü. Lundberg doğu yönüne döndü ve Bokö ile Bjorkskär arasındaki boğaza doğru yol almaya başladı. Ağaçların arasına yapılmış bir kulübenin görüldüğü küçük bir adanın yanından geçtiler.
''Eski bir avcı kulübesi.'' dedi Lundberg.
Avcılar orayı deniz kuşlarını avlamaya çıktıklarında kalacak yer olarak kullanırlardı. Babam bazen yalnız kalıp içmek istediğinde orada birkaç gece kalırdı. Dünyadan bir süre kaçmak isteyenler açısından güzel bir yer. Rıhtıma yanaştılar. Wallander arabasını suyun kenarına çekip ters park etti ve çelik silindiri arabanın arka koltuğuna koydular.
''Merak ettiğim bir şey var.'' dedi Lundberg. ''Karı koca her ikisinin de kaybolduğunu söylemiştiniz. Aynı anda kaybolmadıklarını düşünüyorum. Acaba haklı mıyım?''
''Evet. Håkan von Encke Nisan ayında kayboldu. Ama karısı sadece birkaç hafta önce.''
Bu çok garip. Onların arkalarında hiçbir iz bırakmamış olmaları gerçeği. Nereye gitmiş olabilir ya da olabilirler? Hiç bilmiyoruz. Yaşıyor da olabilirler, ölmüş de olabilirler. Lundberg başını iki yana salladı. Hala fotoğraf sorusu çözümlenmedi dedi Wallander. Size verebileceğim bir yanıt yok. Lundberg'in cevabı fazlasıyla çabuk geldiği için miydi? Wallander emin değildi ama merak ediyordu. Tamamıyla içgüdüseldi. Ya Lundberg'in söylediği doğru ise? Her şeye rağmen Wallander'e söylemek istemediği bir şey var mıydı? Belki sonradan aklınıza gelir dedi Wallander. Hiç belli olmaz. Unuttuğunuz bir anıyı bugünlerde tekrar belki hatırlayabilirsiniz. Wallander onun iskeleden uzaklaşmasını izledi. Sonra ikisi de vedalaşmak için ellerini havaya kaldırdılar ve tekne son hızla Alsø-Boğaz arasına doğru yola koyuldu. Wallander eve farklı bir yoldan geri döndü. O küçük kafenin önünden yeniden geçmek istememişti. Eve vardığında yorgun ve açtı. Jussi'yi gidip komşudan almadı. Uzaklarda gürleyen gökyüzünün sesini duyabiliyordu. Yağmur yağmıştı, ayaklarının altındaki otlardan taze toprak kokusunu alabiliyordu. Kapıyı açıp evine girdi, ceketini çıkarıp ayakkabılarından kurtuldu. Holde durup nefesini tutarak çevreye kulak kabarttı. Kimse yoktu, hiçbir şeye dokunulmamıştı. Ama yine de evde yokken birisinin içeri girdiğini anlamıştı. Çoraplı ayaklarıyla mutfağa gitti. Masanın üstüne bırakılmış bir mesaj yoktu. Eğer gelen Linda olsaydı bir not karalayıp oraya bırakırdı. Salona gidip etrafa bakındı. Biri ziyaretine gelmişti. Birisi oraya gelmiş ve gitmişti. Wallander botlarını ayağına geçirip dışarı çıktı ve evin etrafını dolaştı. Kimsenin kendisini izlemediğinden emin olduktan sonra köpeğin kulübesine gitti ve yere çömeldi. İçini yokladı. Sakladığı şey hala oradaydı. 16. Kısım. Teneke kutu ona babasından kalmıştı. Daha doğrusu onu atılmış tablolar, kutularca boya ve boya fırçaları arasında bulmuştu. Wallander stüdyoyu babasının ölümünden sonra temizlerken gözyaşlarına boğulmuştu. Üstünde imalatçı firmanın adı yazan en eski resim fırçalarından biri onun 1942'de savaş sırasında imal edildiğini gösteriyordu. Bunların babasının hayatı olduğunu düşündü. Odanın bir köşesinde sayıları giderek artan eskimiş resim fırçaları. Sabrını yitirip sonunda bir çöp konteyneri kiralamadan önce eşyaları ayıklayıp gereksizleri kağıt torbalara doldurarak temizlik yaparken bu teneke kutuya rastlamıştı. İçi boştu ve paslanmıştı ama Wallander onu çocukluk yıllarından hatırlıyordu. Çok eskiden babası ona kendi eski oyuncaklarını saklamakta kullanmıştı. Kaliteli imal edilmiş ve çok güzel boyanmış kurşun askerler. Meccano setinin parçasıydılar. Bütün bu oyuncaklar nereye kaybolmuşlardı hiç bilmiyordu. Hem evin hem stüdyonun her köşesine bakmış ama onları bulamamıştı. Hatta evin arkasındaki çöp yığınını bile bir kürek ve yaba yardımıyla karıştırıp aramış ama bulamamıştı. Teneke kutu da boştu ve bugün Wallander onu kendisine miras kalan, içine istediği bir şeyi saklayabileceği bir hatırat olarak görüyordu. Onu temizlemiş, üstündeki pasın kabasını kazımış ve Maria Gatan'daki evin bodrum katında depoya kaldırmıştı. Ancak bu yeni eve taşınırken onu tekrar görmüş ve şimdi Sinye'nin odasında bulduğu kara kaplı dosyayı nereye saklayabileceğini düşünürken işine yarıyordu. Aslında bu dosya Sinye'nin sayılır diye düşündü ve içinde anne babasının kayboluşuyla ilgili bir açıklama barındırıyor olabilirdi. Teneke kutuyu saklamak için en iyi yerin Jussi'nin kulübesinde ahşap zeminin altı olduğuna karar vermişti. Dosyanın hala orada olduğunu görünce rahatladı. Daha fazla ertelemeden Jussi'yi gidip almaya karar verdi. Komşu çiftlik kendisi şehir dışındayken hasat edilmiş kolza tohumu tarlalarının diğer tarafındaydı. Komşusunun traktörünü tamir etmekte olduğu yere kadar yürüdü ve evin arka tarafında zincirle bağlı olduğu yerde sıçrayıp kaçmaya çalışan Jussi'yi aldı. Eve varınca çelik silindiri içeri taşıdı. Mutfak masasının üstüne birkaç eski gazete yaydı ve onu incelemeye başladı. İçinden bir ses yaptığı iş tehlike arz ettiği için çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyordu. Bütün kabloları birbirinden ayırdı. Rölelerin, prizlerin ve düğmelerin bağlantısını dikkatle kesti. Silindirin alt tarafında bir tür kilitleme mekanizmasının kopmuş olduğunu görüyordu. Akşam yemeği yapmak için mola verdi. Bir konserve dolusu mantarla hazırladığı bir omlet. Omleti bir yandan kayıp insanları ve silindiri unutmaya çalışırken zevk almadan izlediği bir futbol maçıyla televizyonun önünde yedi. Jussi gelip önünde yere uzandı. Wallander ona omletin geri kalanını verdi ve sonra da onu yürüyüşe çıkardı. Çok güzel bir yaz akşamıydı. Ufukta batmakta olan güneş evin batı tarafında müthiş bir manzara oluşturuyordu. Beyaz ahşap sandalyeye geçip gruba karşı oturma isteğine direnemedi. Sıçrayarak uyandı. Uyuyakaldığını fark ederek şaşırdı. Yaklaşık bir saat kadar dünyayla bağı kesilmişti. Ağzı kupkuruydu. Kan şekerini ölçmek için eve girdi. Normalden çok daha yüksekti. 274. Bu kendisine biraz endişelendirdi. Bundan çıkardığı tek sonuç düzenli aralıklarla vücuduna enjekte ettiği ensülin miktarını yeniden arttırması gerektiğiydi. Kan şekerini kontrol etmek için parmağına iğne batırma işini yaptığı mutfak masasında bir süre daha oturmaya devam etti. Yaşlandığının farkında olmaktan duyduğu moral bozukluğu ve pes etme arzusu bir kez daha sardı içine. Hafızasını yitirip zaman mekan kavramı tamamen kaybolduğunda duyduğu bunama endişesi de öyle. Kızımı ziyaret edip torunumla vakit geçireceğime diye düşündü. Burada oturmuş çelik bir silindire kafa patlatıyorum. Keyfi kaçtığında her zaman yaptığı şeyi yaptı. Kendisine dolu dolu bir kadeh şnaps koydu ve bir dikişte içti. Sadece tek bir bardak, başka yok. Yeniden doldurmak yok. Üstünü tamamlamak yok. Sonra da yeter artık diyene kadar silindiri son bir kez daha kurcaladı. Ardından bir banyo yaptı ve daha gece yarısı olmadan uyudu. 19. ayının sonu. Sayfa 211.